أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Müslümanların birbirlerine karşı ve diğer insanlara karşı görevleriyle alakalıdır. Son Nebi olan Muhammed Aleyhisselam belli bir topluma değil, tüm insanlığa Nebi olarak görevlendirilmiştir Allah tarafından. En'am suresinin 19. ayetinde Allah-u Teala onun şöyle demesini emrediyor. وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ Bu Kur'an bana vahyedildi. Bununla sizi uyarmam için. Sizi dediği muhatap olduğu kişiler. وَمَنْ بَلَغْ da bu Kur'an kime ulaşırsa onu uyarmak için. O zaman uyarının ana kaynağı nedir? Kur'an'dır. Hem Muhammed Aleyhisselam muhatap olduğu Arap toplumuna Kur'an tebliğ etmiştir, tebliğ ile görevlendirilmiştir. Hem de bu Kur'an kime ulaşırsa diyor. Kime ulaşırsa dediği için ki Allah'ın emriyle söylüyor bunu. O zaman son Nebi zaten Muhammed Aleyhisselam'ın son Nebi olduğunu Cenab-ı Hak Ahzab suresinde bize bildiriyor. Ve şunu da sık sık tekrarlıyoruz. İşte Tevbe suresinin 32. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Ve 33. ayetinde وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى Resulünü bu hüda ile gönderen, hüda rehber, yani insanlara yol gösteren, doğru davranışları gösteren kitap. Niye göndermiş bu hüda ile? وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ve gerçek din, hak din. Yani insanlığın fıtratıyla, doğal yapısıyla birebir örtüşen din ki doğal yapıyı da Rum suresinin 30. ayetinde Allah belirtiyor. O doğal yapıyla birebir örtüşen din ile gönderdi. Niye öyle gönderdi? لِيُظْهِرَهُ Bu dini hakim kılsın diye عَلَدِّينِ كُلِّهِ yeryüzünde bulunan tüm dinler üzerine. Biz şeyde biliyoruz ki Araf suresinin 30. ayetinden biliyoruz ki kendisine dindar demeyen hiç kimse yok. Dindarlık iki kısım. Bir grup Allah'a tam teslim oluyor. Yani Allah ne derse o diyor. Onlara Müslüman deniyor. O dinin adına İslam. Yani teslim olma dini deniyor. Bir grup var ki onlar da Allah'ı inkar etmiyorlar ama dini kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Onun için araya bir kısım din adamları giriyor. Dini bir takım kendi menfaatlerine, beklentilerine göre şekillendiriyorlar ve insanları o dine bağlıyorlar. Bir grup daha var ki mesela ateistler onlardandır. Onlar da kendilerine göre bir din tanımlaması yapıyorlar. Kendi arzularına göre, kendi özel bir, ama onu dışarıya vurmuyorlar. Çünkü kendilerine ateist diyorlar, ben dinsizim diyorlar ki değiller tabii. Kendileriyle konuştuğunuz zaman bunu çok net bir şekilde, yani şey yaparsanız asla inkar etmezler. Fakat bir şok edici bir soru sormak lazım. Normal konuşmalarınızda söylemezler. Yani sonuç olarak kendisini dindar saymayan hiç kimse yok. Ama bir grubu var ki Allah'a teslim olmuş, Allah onları doğru yolda kabul ediyor. Bir grubu var ki teslim olmamış. Teslim olmamış olanlar da ikiye ayrılıyor. Onlar gerçekleri bilenler var, bilmeyenler var. Asıl sapık olanlar bilenlerdir. Ama sonuç olarak yeryüzünün tamamında nerede bir insan yaşıyorsa orada mutlaka din var. Şimdi Allahü Teala o ayette, işte Tevbe suresinin 33. ayetindeki iki ayette daha bunu bildiriyor. Bütün dinler üzerine hakim olsun, hakim kılsın diye Allah hakim kılacak. Bu dini, bu kitabı gönderdiğine göre, yani Resulü bu hidayetle göndermiş. Yani bu rehberle, bu rehberle gidilecek, her tarafa hakimiyet kurulacak. Öyleyse bir son nebi Muhammed Aleyhisselam, kitap kime ulaşırsa onları uyarmak için gönderilmiştir. O ayette kitabın hükmünün tüm dünyaya ulaşacağını gösteriyor. Ondan sonra ve liyuthiru alet dünü küllih dedikten sonra ve levkerihe el müşriki el müşrikun, müşrikler bundan hoşlanmasalar bile. Hatta oradaki 32. ayeti istersen herhalde açmış vaziyettesin bakarsan, diyor ki yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Kur'an'ı Kur'an ayetlerinin anlamını sağa sola çarptıranlar, işte bir kısım şekillerle insanları Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışanlar, ki bu Resulullah zamanında başlayan organize hareketlerdir, hala devam ediyor, daha da devam edecek. Bunlar Allah'ın nurunu kendi ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama Allahü Teala ne diyor? Vallahu ve yeballahu illa en yutimme nurahu. Allah kendi nurunu tamamlama dışında bir şeye razı olmaz. Velev kerihel kafirun. Bu kafirler istemeseler bile. Yani bu kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Öyleyse sonuç şu. Bu Kur'an-ı Kerim tüm dünyaya yayılacak. Herkes Müslüman olacak manasına değil. Ama İslam dini her tarafta hakimiyetini gösterecektir. Biz bugün işte en fazla Avrupa'nın bazı yerlerine kadar, son zamanlarda işte Amerika'da, şurada burada, ama bir hakimiyet söz konusu değil. Çünkü İslam dini şu anda İslam ülkeleri dediğimiz ülkelerde de hakim değil. Şimdi bu tüm dünyaya hakim olacak olan bu dinle ilgili Cenab-ı Hak şöyle diyor bu dine mensup olan insanlarla ilgili. Ali İmran suresinde 110. ayette şöyle diyor. Diyor ki kuntum hayra ümme. Siz çok hayırlı bir ümmetsiniz. Ümmet, yani bir önderi olan arkasında toplaşmış bir gruptan oluşan şeydir. Bizim önderimiz kim? Muhammed Aleyhisselam ve onu samimiyetle takip edenlerdir. Şimdi siz hayırlı bir ümmetsiniz. Uhricet linnas. Tüm insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Öyleyse bizim hedefimiz hiçbir zaman ne bir bölgeyle sınırlı olabilir, ne bir ırkla sınırlı olabilir, ne insanların herhangi bir şekilde tanımladıkları bir kesimle sınırlı olabilir. Bizim hedefimiz tüm insanlık olur. Allah'ın yarattığı her insan. Çünkü her insan Allah'ın kuludur. Bu kitap Allah'ın kitabıdır. Her insanın bu kitapla tanışma hakkı vardır. Bizim görevimiz de insanları onu ulaştırmaktır. Onu ulaştırmakla meşgul olduğumuz sürece en hayırlı ümmet, en hayırlı bir ekip diyebiliriz, topluluk diyebiliriz, toplum diye. En hayırlı toplum diyebiliriz. Evet. Peki ne yapıyor, ne yaparız? Te'murune bil maruf. Marufu emredersiniz. Şimdi el maruf kelimesinin de çok önemli bir anlamı var. El maruf, yani doğruluğun, evrensel doğru diyebiliriz burada. Evrensel doğruların iki tane kaynağı vardır. Birisi tabiattaki, yani Allah'ın yarattığı ayetlerdir. Birisi de Allah'ın indirdiği ayetlerdir. Allah'ın yarattığı ayetler şeydir. Yani insan, her şey, yani tabiatta bulunan her şey. Dolayısıyla biz buna insanlığın ortak değerleri diyebiliriz maruf olarak. Ki o Kur'an-ı Kerim'in de anlattığı öyledir. Siz insanlığın ortak değerlerinden iyi olanları emredersiniz. Şunlar şunlar yapılsın. Yeryüzünde hiç kimse ona karşı çıkacak bir belge ortaya koyamaz. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Yine insanın ortaklaşa reddettiği şeylerde de insanları şey yapar, engellersiniz. Yani kişisel değil, evrenseldir sizin bütün gayretiniz. وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Ve siz Allah'a inanıp güvenirsiniz. Teslim olursunuz. Yani araya bir şeyler sokuşturmazsınız. Allah'ı ikinci sıraya koymazsınız. Tam teslim olursunuz. Peki ondan sonra şöyle diyor Allah. وَلَوْ اَمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ Keşke ehli kitap da inansaydı. Yani Allah'ın kendisine kitap indirdiği toplumlar var. İşte Tevrat'ın temel alındığı Yahudi toplumu var. Yani Allah'ın kitabı olarak, ona uyulduğu manasına değil. Müslümanlar da Kur'an'ı temel aldıklarını söylüyor ama Kur'an uydukları yok. Ondan sonra Tevrat'ın ve İncil'in temel alındığını, temel aldıklarını söyleyen, Tevrat'ı ve İncil'i temel aldıklarını söyleyen Hristiyanlar var. Zerdüştler var ki Kur'an-ı Kerim onların da ehli kitap olduğunu söylüyor. Hac suresinin 17. ayetinde. Ondan sonra Sabiler var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah her topluma bir kitap göndermiş. Bu açıdan bakınca bakıyorsunuz ki vedaların da bir ilahi kitap olması gerekiyor. Çünkü vedalarda Muhammed diye bir makale yazılmıştır. Onlar da Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Öbür tarafa gittiğiniz zaman Budistlerin de hani Buda'nın da Allah'ın bir elçisi olma ihtimali çok yüksektir. Çin'e gittiğiniz zaman onların meşhur bilge kişisi Konfüçyüs'ün de bir nebi olma ihtimali vardır. Şimdi biz buradan Kur'an-ı Kerim'le gittiğimiz zaman zaten şeye gerek yok. Allah dini fıtrat olarak tanımladığı için herkesin doğal yapısına uygun şeylerle gitmiş olacağız ve herkes bunu zihnen kabul edecek. Şimdi bir şeyin doğru olduğunu anlamakla doğru olduğunu kabul etmek arasında büyük fark var. Mesela işte ehli kitap dediğimiz kitabında uzman olmuş olan kişilerdir. Yani Yahudilik olsun, Hristiyanlık olsun, Sabilik olsun, Mecusilik olsun, hangisi olursa olsun kitabını bilen. Şimdi kitabını bilen insanlar Kur'an-ı Kerim'le karşılaştıkları zaman ha işte bu diyecek olan insanlardır ama bakıyoruz ki hepsi onu söylemiyor. Şimdi Allah-u Teala Maide suresinde bize bunların bir kısmıyla ilgili bilgiler veriyor. Yani bu kitabıyla Kur'an-ı Kerim'le karşılaşan bir kesim ehli kitapla ilgili bir şey söylüyor. Diyor ki ve izâ semi'u mâ unzile iler rasûl terâ a'yunehum tefîdu mined-dem' mimmâ arafu mine'l-hak. Bu Resul'e indirileni işittikleri zaman onların bir kısmı Maide 83. ayette bakarsınız ki gözlerinden yaşlar akıyor. Şimdi beklenti içerisindeler. Onların da iman şartlarından bir tanesi gelecek Nebi'ye inanmak değil mi? Bunu açıkça söylüyorlar değil mi? İmanın şartları. Mesela bizde gelecek Nebi'ye inanma diye bir iman şartı yoktur. Çünkü artık gelecek Nebi yok. Ama Yahudilikte de Hristiyanlıkta da gelecek Nebi'ye inanma mecburiyeti vardır. O Nebi'nin geldiğini hepsi de biliyor. Bir de uzman olan kişiler var. Bu Resul'e indirileni işittikleri zaman bakarsınız gözlerinden yaşlar akıyor. Bunlar iyi niyetli olanlar. Niye? Mimme arafu minel hak. Bu gerçeği anladıkları, kavradıkları için. Yekulûne rabbena amennâ. Ya Rabbi inandık. Büyük bir sevinçle. Fektübne maaş şahidin. Biz de şahit olanlardan yaz. Eşhedü diyenlerden yaz. Ve mâ lenâ lâ nü'minu billâh. Biz niye Allah'a inanmayacağız ki? Bu Allah'ın sözü zaten. Ve mâ câinâ minel hak. Bize gelmiş olan bu gerçeğe niye inanmayacağız? ve natma en yudhilena rabbuna ma'al kavmis salihin. Biz umuyoruz ki Rabbimiz bizi iyiler topluluğuyla birlikte, iyiler topluluğunun içerisine soksun. فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Allah onların bu söyledikleri söz karşılığında içinde sürekli kalacakları cennetleri onlara ödül olarak, karşılık olarak vermiştir. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Bu muhsin olanların karşılığıdır. Muhsin ne demek? İçi dışı bir.
Hocam bunun bir benzeri şeyde Kasas suresinde, orada نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ diye bitiyor ayeti.
Ha, oku istersen onu.
Orada Kasas suresinin 52. Ayeti olması lazım. 28. surenin.
İstersen şu ayette bitireyim, orayı şey yapalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Ama bu şeylerden, kendilerine kitap indirilenlerden, okunan ayeti görmek istemeyen, mesela bana Kur'an okuma, Kur'an-ı Kerim'le gelme diyen çok şey biliyoruz, yani istemiyorlar. Ve yalan söylüyorlar ayetler karşısında. Niye yalan söylüyor? Gelin inanın diyoruz. Yok, biz bize inene inanırız diyorlar. Mesela ve izâ gîle lehumâ min menzilillâh, Bakara suresinde var. Kâlû en yuşkâlû nü'minü bi menzil aleyna ve yekfurûne bimâ verâehu ve velâkum musaddikûn limâ mâhum. Onlara Allah'ın indirdiğine inanın dedikleri zaman, yok, biz sadece bize indirilene inanırız. Aslında kendileri indirilene inansalar Kur'an-ı Kerim'e inanmak zorunda kalacaklar. Yani onda başka da şey yok yani. Bu da şeyin, Bakara suresinin 91. ayeti. Şimdi evet, şimdi sen o ayeti oku.
Şöyleymiş hocam. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. Yani kendilerine bundan önce kitap verilmiş olanlar buna da iman ederler. وَاِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ, kendilerine tilavet edildiğinde bu kitap, قَالُوا آمَنَّا بِهِ, biz de ona inandık. اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا, bu Rabbimizden gelen gerçektir. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِم۪ينَ, biz zaten bundan önce de teslim olmuş kişilerdik diyorlar.
Yani Allah ne dediyse,
Allah ne dediyse o. Zaten bunu bekliyorduk. Geldi, buna da teslim olmuş. Hmm.
Bir de sen bu arada tilavet kelimesinin anlamı da bir ver de.
Evet, tilavet kelimesi de Kur'an içerisinde veya işte Allah'ın ayetlerini karşı tarafın neticeye varacağı şekilde muhataba sıralama anlamı var. Yani bir metodik bir okuma diyebiliriz.
Kesin bir kanaate varmasını sağlayacak şekilde
bir hükme varmasını sağlayacak şekilde sıralama şeklinde. Zaten o yüzden de burada tilavetten bahsediliyor.
Evet, şimdi burada Allahü Teala Ali İmran suresinden okuyoruz. 110. ayeti okuduk. Şimdi Allahü Teala burada şöyle söylüyor. 110. ayetin sonunda velev amen ehlül kitap, keşke ehli kitap da inansaydı. Yani kitapların da uzmanlar çok iyi biliyorlar ki, yani en küçük şüphe etmezler diyor Allahü Teala. Şeyde Enam suresi 15. ayetinde ellezîne âteynâhumül kitâb yârifûnehu kemâ yârifûne ebnâhum. Muhammed Aleyhisselam'ı da, getirdiği kitabı da evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yani hiçbir zaman şüphe etmez. Mesela ben şimdi dünyanın en kalabalık bir ortamında kendi oğlumu, kızımı görsem, desem ki Erdem Bey bak bu benim oğlumdur desem, sen desen ki yok ya hocam bu değil senin oğlun, ne derim ben sana?
Sen mi daha iyi diyeceksin, ben mi daha iyi?
Sen benim oğlum bana mı tanıtıyorsun dersin. Dolayısıyla en küçük şüphe olmadan derler ki bu Allah'ın kitabıdır derler onlar. Ama niye inanmazlar? Şimdi keşke inansalardı diyor. O lekâne hayrâne, bunlar için çok hayırlı olurdu. Onlar da dünya hakimiyetinden pay alırlardı. Minhumul mu'minun, içlerinde inananlar var. İşte okuduk ya. Ama ve ekteruhumul fâsikun, çoğusu yoldan çıkmıştır. Şimdi burada bakın Allahü Teala onlarla ilgili genel bir özet veriyor. Peki onlar yoldan çıktı. Yoldan çıktılarsa, yani şöyle söyleyelim, psikoloji olarak şimdi içten çok iyi biliyorlar ki bu doğru bir din. Allah'ın dini. Yoldan çıkan kişi bir yalan söylediği için kendi içinde bir sürü sıkıntılar yaşayacaktır. Psikolojisi bozulacaktır. İki, Allah'la ilişkileri bozduğu için Cenab-ı Hakk'a karşı kendisini suçlu hissedecektir. Böyle suçlu konuma girdiği zaman ne olacak? Ne yapacağını şaşıracaktır yani. Yani yalancı, suçlu. Onun için burada şunu söylüyor Allah-u Teala. Yani böyle len yadurrukum illa eza. Bunlar sizin canınızı sıkma dışında size hiçbir zarar veremezler diyor. Bak çok len yadurrukum. Len nedir? Asla anlam verir değil mi? Asla size bir zarar veremezler. Sadece can sıkar. Ama biz ne zaman nasıl olursak biz de ehli kitap gibi olur da kitabımıza inanmazsak, inandığımızı zannedersek şu andaki Müslümanlarda olduğu gibi biz de onlar gibi oluruz. Ama biz samimiyetle bu kitaba sarılır. İnsanlara evrensel doğruları, Kur'an'ın doğrularını ya da işte evrensel doğruları anlatır. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği doğruları anlatırsak ve hiç kimsenin itiraz edemeyeceği yanlışlardan kaçırmasını söylersek o zaman bize bir zarar veremezler. Yok, sizin canınızı sıkma dışında hiçbir zarar veremezler. Çünkü Allah-u Teala kendi dinini tebliğ eden insanlara koruma sözü de vermiştir. Yapamazlar diyor. Ve in yukatilukum. Peki sizinle savaş? Savaşırlarsa savaşmaz. Savaşırlar ama yuvellukum el etbar. Hemen geri yani sırttan dönüp kaçarlar. Sümme la yunsarun. Sonra yardım da görmezler. Kimse onlara destekçisi de olmaz. Peki duribet aleyhimuz zille. Alçaklık onların üzerine oturmuş. Onlara alçaklık vurulmuştur. Yani bir alçaklık bütün bedenlerini kapsamış vaziyette. Eynema sukifu. Nerede olurlarsa olsunlar. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar. İlla bihablim minallah ve hablim minannas. Ha, Allah'ın ipine sarılırlarsa, Allah'ın kitabını uyarlarsa tamam, problem yok. Ya da insanların koruması altına girerlerse birazcık rahat edebilirler. Onun için dikkat edin, Yahudi ve Hristiyan gruplar hep böyle, hep birilerinin koruması altında olmaya çalışırlar. Ha, Müslümanların koruması altında da olabilirler. Mesela İstanbul'da asırlarca hürriyet içerisinde yaşamışlardır Yahudiler de Hristiyanlar da. وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنْ اللّٰهِ. Ama Allah'ın gazabını da hak etmişlerdir. وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ. Bir de üzerlerine meskenet çökmüştür. Meskenet ne demek? Yani ne yapacaklarını bilemiyorlar.
Çaresiz.
Yani bir türlü bir çıkış yolu bulamıyorlar. Bir öyle, bir öyle, bir öyle, bir öyle. Neden öyle? Zalike bennum yekfurne bi ayetillah. Çünkü Allah'ın ayetlerine karşı kafirlik yapıyorlar. Allah'ın ayetlerini örtüyorlar ve örtmekle direniyorlar. Peki başka ne yapıyor? Yaktulûne el-enbiyâ bi gayri hak. Haksız yere nebileri öldürüyorlar. Nebileri öldürenler kim? Bizim şu andaki muhataplarımız değil mi? Bu ayete göre. Muhataplarımızdan bahsediyor değil mi? Üzerlerine meskenet, çaresizlik çökmüştür diye. Şu anda yaşayan Yahudi ve Hristiyanlardır. Peki bunlardan hangisi herhangi bir nebi öldürdü mü bunların birisi? Bunlar nebilikleri öldürürler. Çünkü ne? İsa aleyhisselam Allah'ın nebisi olarak geldi, ilah yaptılar. Musa aleyhisselam Allah'ın nebisi olarak geldi. Onu da dinlemiyorlar bugün yani. Onun nebiliği bir şey ifade etmiyor. Getirdiği kitabın bir anlamı var mı bugün Yahudilerde?
Bugün Yahudiler daha çok kendi hahamlarının, din adamlarının ne verdikleri fetvalara bakar.
Peki ona dikkat etmedikleri zaman sadece lafta öyleyse o nebiliği öldürülmüş olmaz mı?
E tabii yani fiilen pratikte bir karşılığı yok.
Fiilen hiçbir karşılığı yok. Mesele bu. Çünkü nebilerin öldürmüyorlarsa onların gösterdiği yola girerler değil mi? Zaten bunda söylüyor Allah. Der ki bir ma'asav ve kânü yâtedûn. Bu isyan etmeleri ve şey yapmaları sebebi, sınır aşmaları sebebiyledir. Şimdi burada genel bir giriş yapmış olduk. Ne oldu? Mesela Muhammed Aleyhisselam Mekke'de yaşatılmadı değil mi? Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Peki Medine'ye hicret ettiği sıra ki bakın hicret ne olmuş o? Bugünkü biz hicret kelimesini söyleyince biraz kutsallaştırılmış falan filan. Halbuki bugünkü sığınmacı kelimesiyle bunu ifade etmek lazım. Kendi ülkesinde yaşatılmıyor, Medine'ye sığınıyor. Ama bakın Allah bu sığınmacı konumdaki Muhammed Aleyhisselam ve şeyine ne kadar büyük bir güç veriyor. Size hiçbir zarar veremeyecekler diyor ki onu aynı şeyi müşrikler için de söylüyor Cenab-ı Hak. Biraz sonra belki ortaya çıkacak sizin okuyacağınız ayetlerle de. Size asla zarar veremeyeceklerdir diyor. Medine'ye vardığı zaman Resulullah, Medine'de kimler vardı?
Nebimiz Medine'ye hicret ettiği sırada Medine'de zaten yaşayan Arap kabileleri var. Bildiğimiz tamam. Kabileler. Bunun dışında bir de Yahudi kabileleri var. Bu Yahudi kabilelerinin bir kısmı Medine'nin içinde yaşıyorlar. Biz bir kısmı da Medine'nin çevresinde yaşıyorlar, dışında yaşıyorlar. Ancak bu Yahudi nüfusu ciddi bir nüfus. Yani Arap yerlileriyle neredeyse eşit olabilecek derecede güçlü bir Yahudi nüfusu söz konusu. Kaynaklarda yaklaşık 20'den fazla Yahudi kabilesi olduğu söyleniyor. Medine'de bunlardan rivayetlerde İslam kaynaklarında genelde 3 tanesinin ismi ön plana çıkıyor.
Yani bu son cümlen çok önemli. Sen bunu biraz vurgulu olarak söylersen eğer.
Yani çok sayıda Yahudi kabilesi var. Yani 4000'den fazla 5000'e yakın Yahudi nüfusu olduğu söyleniyor ki Arap nüfusu da ona yakın. 4000-5000 civarında. 20'den fazla Yahudi kabilesi var. Bunlardan 3 tanesi ön plana çıkıyor. Bizim İslam kaynaklarında ön plana çıkıyor. Çünkü neden? Bu 3 kabile özellikle Nebimizle olan mücadelesi vesaire ihanetleriyle İslam tarihine adlarını kazımışlar. Ama bizim bilmediğimiz başka Yahudi kabileleri var mı? Aslında bilmediğimiz ilk kaynaklarda isimleri geçiyor. Biraz kurcalayınca çıkıyor ama bunlar İslam kaynakları içerisinde, rivayetler içerisinde çok fazla zikredilmiyor.
İstersen sana bir soru sorayım. Şimdi Beni Kureyze en son
evet.
Medine'den çıkarılan bizim bildiğimiz kabile.
Evet, evet.
Hicretin 6. yılında değil mi?
Evet hocam.
Peki hep şey vardır, rivayetler vardır. Nebimiz vefat ettiği zaman zırhı bir Yahudi de rehindi diye. Peki bize öğretilen şeyde Beni Kureyza'dan sonra Medine'de Yahudi kalmadı. Peki kalmadıysa o zırh hangi Yahudi'de rehindi Medine'de?
Evet yani demek ki şeylere uymuyor, rivayetlere de uymuyor aslında söylenen
sonra
şeyler.
O Medine Sözleşmesi'ne dahil olan 14 kadar Yahudi kabilesinden bahsederler değil mi?
Evet hocam.
Sadece 3 tanesinden haberimiz var.
Evet.
Ve burada oynanan oyunlar tabii bugünkü dersin konusu değil. Oynanan oyunlar hala devam ediyor. Asıl sıkıntılı olan Müslüman görüntüsüne bürünmüş Yahudilerdir. Şimdi sen esas konuna devam
et. Tabii şimdi bu Yahudi kabilelerle alakalı Nuh Arslantaş Hoca'nın vesaire yazmış olduğu kitaplar var. Medine Hazreti Muhammed döneminde Yahudiler diye. Onunla ilgili detaylı bilgiler vermiş o. Bununla ilgili farklı farklı rivayetler var. Yani işte 20'den fazla Yahudi kabilesi ama bu Yahudi kabilelerinin ne kadarı İbrani asıl yani İsraili denilen İsrailoğullarından ne kadarı Arap kökenli Yahudilerden vesaire bunlar da şey yapılmış tartışılmış. Yani denilen şu ki bir kısmı İsrailoğullarından Beni İsrail'di bir kısmı Arap kökenli olup Yahudileşmiş olan Yahudi kabilesiydi vesaire diyenler var. Ama burada ön plana çıkan 3 tane Yahudi kabilesi var. Kim onlar? Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyze Yahudileri. Bunlar Medine'de nüfus sahibi 3 tane Yahudi kabilesi. Aslında bu Yahudi kabileleri her ne kadar dindaş olsalar da kendileriyle de bir çekişme halindeler. Kendi aralarında da bir birlik yok. Hatta işte Evs ve Hazreç kabileler arasındaki savaşlarda birbirleriyle savaşmış bu kabileler. Yahudiler de birbirleriyle savaşmışlar. Dolayısıyla burada Nebimizle olan mücadelede de mesela Beni Kaynuka'yı Allah Resulü kuşattığında, sürgün ettiğinde diğerleri bir şey yapmıyorlar. Çünkü zaten aralarında da bir çekişme var onların. Yani birbirlerini kollamıyorlar da. Geldikleri zaman bu kabileler Medine'de yerleşik vaziyetteler. Ne zamandan beri yerleşik vaziyetteler? Bununla ilgili de çeşitli rivayetler var. Yani yani bizim İslam kaynaklarında da geçen bir rivayet, Buhtun Nasır zamanından beri bunlar Medine'de yerleşik vaziyetteler. Yani milattan önce 600'lü yıllara, 550'li yıllara da, yani o Babil sürgünü denilen olaydan sonra bunlar Medine'ye gelmişler, buraya yerleşmişler ve artık buranın yaklaşık 1000 senedir yerlisi haline gelmişler. Yani Medine'nin yerlisi haline gelmişler. Buraya yerleşmeleriyle ilgili olan rivayetlerde de Nebi'nin buradan çıkacağını bildikleri için buraya geldikleri söyleniyor. Yani
Doğru.
kaynaklarda. Bu Yahudiler neden hani başka yere gitmediler de özellikle gelip buraya yerleştiler? Çünkü bekledikleri Nebi'ye en uygun yerin, yani çıkmasını bekledikleri en uygun yerin burası olacağını düşündükleri için buraya geldikleri rivayet ediliyor. Zaten mantıklı olan da bu. Ayetlere uyan da bu çünkü. Çünkü Allahu Teala Bakara suresinde 89'da 101. ayetlerde onlar bu Kur'an ile, bu kitap ile, bu Resul ile önlerinin açılmasını bekliyorlardı diyor. Yani bir beklenti içerisinde o Yahudiler o coğrafyada bulunuyor. Bir Nebi'nin çıkacağını, o Nebi ile, o kitap ile önlerinin açılacağını zaten bekliyorlar. Demek ki gerçekten onlar Nebi'nin oradan çıkacağını biliyorlar ki zaten Tevrat'ta verilen bilgilerde çok açık, net bir şekilde Nebimizin oradan çıkacağı açık ve net. Yani hiçbir tartışma yok. A'raf suresi 157. ayet bunu destekliyor. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de bu ümmi Nebi Resulü yazılı halde bulurlar diyor Allahu Teala. Yani ümmi olma vasfı da hem Tevrat'ta hem İncil'de yazılı olmak zorunda.
Ümmi, bir de ümmi konusunda da bir şey yap da herkes
Yani
bilmeyebilir o
ümmi olma
kelimeyi.
vasfı, yani şimdi Tevrat'ta sadece bir nebi çıkacak demiyor. Ya da İncil'de sadece bir nebi çıkacak demiyor. Bu nebinin ümmi olacağı bilgisi de yer alıyor. Ümmi olacağı bilgisi ne demek? Birincisi ümmi demek kitabı bilmeyen kişi demek. Yani herhangi bir ilahi kitap bilgisi olmayan kişi.
Okur yazar olmayan değil.
Okur yazar olmayan değil. Yani kitabı, ilahi kitabı bilmiyor. Tevrat'ı, İncil. Yani Allah'ın daha önceden indirdiği ilahi bir kitaba dair bir bilgisi yok. İkincisi de ümmi, yani Ümmül Kura'ya mensup olan kişi. Yani işte Mekke toplumunda, o toplumda yaşayan kişi manasında. Bunların her ikisinin de Tevrat'ta da İncil'de de karşılığı olan bölümler var. Bununla ilgili daha önce zaten konuşmuştuk. Oraya girmeyeceğim. Yani başka programlarda konuşmuştuk. Bu Yahudiler bunu bekliyorlar. Bu beklenti içerisindeler. Hakikaten de çünkü orada Mekkeli, yani daha doğrusu müşrik Arap nüfusu Yahudi nüfusundan daha üstün vaziyette bölgede. Yahudiler daha azınlıktalar genel çerçeveye bakıldığında. Dolayısıyla bu Yahudi kabileler Nebi'nin gelmesiyle birlikte kendilerinin önlerinin açılacağını bekliyorlar. Bu müşrik nüfusa karşı üstünlük kuracaklarını bekliyorlar bu Nebi ile birlikte. Ama Nebimiz Medine'ye geldiğinde işlerin rengi değişiyor. İşlerinin rengi neden değişiyor? Çünkü Allah Resulü ve özellikle Bakara suresi inmeye başlıyor ilk yıllardan itibaren. Bu Bakara suresi Yahudileri çok rahatsız etmeye başlıyor. Kıblenin değiştiğiyle ilgili ayetin gelmesiyle birlikte zaten Kur'an-ı Kerim'de onların vermiş oldukları o tepkiler bize aktarılıyor. Ki Allahu Teala ayet-i kerimede onlar bunun hak olduğunu çok iyi bilirler dediği halde kıblenin değişmesiyle birlikte tam bir şeye girişiyorlar. Kara propagandaya girişiyorlar Müslümanlara karşı. Ve Bedir zaferinden sonra özellikle Beni Kaynuka Yahudileri hocam Müslümanlara karşı sert bir tavır içerisine giriyorlar. İşte bu inen ayetlerin onlarda yaratmış olduğu şey de var, sıkıntı da var. Bir de Müslümanların müşriklere karşı kazanmış olduğu zaferle birlikte Beni Kaynuka Yahudileri Müslümanlara karşı sert tavırlarını arttırıyorlar.
Yani korkuyorlar demek.
Korkuyorlar hocam. Bir yandan da şu var, kendilerini de üstün görüyorlar. Müslümanların o üstünlüğü almalarını istemiyorlar. Nasıl kendilerini üstün görüyorlar? Beni Kaynuka Yahudileri kendilerine ait pazarı olan, yani Suk Beni Kaynuka denilen bir pazar var. Kendilerine ait bir pazarları var, kuyumcuları var. Kendilerine ait askeri birlikleri var, 700'e yakın profesyonel yani silahlı birlikleri olduğu söyleniyor.
Silah üretimi?
Silah üretimleri var. Dolayısıyla güçlü bir kabile ve Müslümanları küçük görüyor bunlar. Böbürleniyorlar. Ve her fırsat ki Nebimiz Mekke'ye, Medine'ye geldikten sonra Medine vesikası imzalıyor oradaki kabilelerle birlikte. Bunu imzalayanların arasında Beni Kaynuka Yahudileri de var, Beni Nadir Yahudileri de var, Beni Kurayza Yahudileri de var. Bunlarla birlikte bu antlaşmayı imzalıyorlar. Bu antlaşmaya göre nedir? Medine'de kimse kimsenin çıkarlarına aykırı hareket etmeyecek. Bir huzur ortamı sağlanacak. Dışarıdan bir saldırı olduğunda herkes onu savunacak. Kime karşı olduğu önemli değil vesaire. Uzunca bir antlaşma imzalanıyor. Ancak Beni Kaynuka Yahudileri sürekli olarak buna aykırı bir takım davranışlar ortaya koyuyorlar. Mesela Nebimiz her ne zaman oraya gidip onlara bir tebliğde bulunmaya kalksa Nebimizi kovuyorlar, hakaret ediyorlar. Üstüne üstlük bir de tehdit ediyorlar. İşte asıl siz burada kendinizi kalıcı zannetmeyin. Biz işte zamanı gelince size ne yapacağımızı biliyoruz vesaire. Tabii Nebimizi sürekli tehdit ediyorlar. Onun dışında münferit olaylar gelişiyor. İşte Müslümanlara yönelik bir takım tacizlerde bulunuyorlar vesaire. Ve bunun neticesinde Nebimiz bunların bu antlaşmaya sadık kalmayacağını anlıyor. Yani yarın öbür gün bir şey olduğunda bunlar bize ihanet edecekler. Bizi buradan şey yapacaklar, barındırmayacaklar bizi burada.
Ya istersen bir şey şey yap da eksik kalmasın orada. Bu Resulullah Mekke'den Medine'ye bugünkü şeyle bakarsak sığınmacı olarak gelmiş.
Evet.
Ama Allah-u Teala'nın Müslümanlara verdiği şu güç, çünkü siz en hayırlı ümmetsiniz diyor. Tüm insanlar için dendiğine göre Medine için de en hayırlı ümmet değil mi? Allah tarafından çıkarılmış. Dolayısıyla Allah orada sığınmacı, bugünkü anlamda sığınmacı pozisyonda olan Muhammed Aleyhisselam'ı kısa sürede tüm Medine kabileleri arasında, Yahudi ve diğer kabileler arasında bir antlaşma yaptırıyor. Antlaşma da kendisi onun başı oluyor. Dolayısıyla fiilen Medine'nin devlet başkanı oluyor.
Evet.
Ve bunu şeyler de, Yahudiler de kabul ediyor. Oradaki Evs kabilesi de, yani müşriklerin Hazreç kabilesi de kabul ediyor. Tabii ki oradaki Müslüman olanlar ister istemez kabul ediyorlar. Yani dolayısıyla orada antlaşmaya aykırı davranışta ilk harekete geçmesi gereken konumda olan kim? Muhammed Aleyhisselam, evet. Değil mi? Dolayısıyla antlaşmaya aykırıysa onun cezasını vermesi lazım.
Evet. Zaten hocam Enfal suresinde 58. ayet var. Bu da Bedir Savaşı zamanında inen bir ayet ki Beni Kaynuka Yahudilerinin sürülmesi de Bedir Savaşı'nın hemen akabinde olan bir olay.
Bu da çok önemli.
Bu ayeti kerimede işte Enfal suresinin 58. ayette şöyle buyuruyor. Ve imma tehafenne min kavmin hıyaneten fen biz ileyhim ala seva diyor. Yani eğer sen bir kavmin hıyanetinden bilgiye dayalı olarak korkarsan yaptıklarına karşılık anlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. İnnallâhe la yuhibbul hainin diyor. Allah hainleri sevmez. İşte burada aslında Beni Kaynuka Yahudilerinin akıbetini belirleyen ayet bu oluyor. Çünkü Beni Kaynuka Yahudileri sürekli olarak bir tehdit içerisindeler Müslümanlara karşı. Tehdit etmekle de kalmıyorlar. Kendi mahallelerine gelen, pazarlarına gelen Müslümanlara kötü muamelede bulunuyorlar, tacizlerde bulunuyorlar. Ve Nebimiz bu ayetin de delaletiyle onların üzerine bir sefer düzenliyor. Tabii şimdi Beni Kaynuka Yahudilerin bu kadar cüretkar hareket etmelerinin sebebi de şu, bu Müslümanlar zaten bizim üzerimize yürüyebilecek Yani bize karşı bir hareket başlatabilecek konumda değiller onlara göre. Yani o kadar kendilerini güçlü görüyorlar ki, ya bunlar kalkacaklar, bize gelecekler, bizi buradan sürecekler gibi bir şey onların akıllarının ucundan bile geçmez. Ama Müslümanlar gerçekten üzerlerine yürüyor. 15 gün süren bir muhasara oluyor ve Beni Kaynuka Yahudileri teslim olmak zorunda kalıyorlar Müslümanlara ve Nebimiz onları sürgün ediyor
Bir
Medine'de.
de burada burada da şey yapalım bak. Allah fem biz ileyhim de ne diyor ondan sonra? Ala seva ne demek? Onlar size ne yapmak istiyorsa siz de öyle yapın demiş oluyor. Onların niyetleri Müslümanları Medine'den çıkarmaktı değil mi? Muhammed Aleyhisselam ona siz de çıkın diyor. Değil mi? Yani bu ayetin bu kısmının da bilinmesi çok önemli yani. Evet.
Tabii şimdi aslında bu Yahudilerin başına gelen bu akıbetler zaten kendi kitaplarında onlara uyarılar olarak karşılarına çıkıyor. Mesela yasanın tekrarı Tevrat'ta geçen. Orada şöyle bir şey söylüyor. Tam da o günkü mesela Beni Kaynuka'yı düşünürsek Tanrınız Rabbi unutmamaya dikkat edin. Bugün size bildirdiğim buyruklarımı, ilkelerimi, kurallarımı savsaklamayın. Yiyip doyduğunuzda güzel evler yapıp yerleştiğinizde, sığırlarınız, davarlarınız çoğaldığında, altınınız, gümüşünüz, her şeyiniz arttığında böbürlenmemeye ve sizi Mısır'dan köle olduğunuz ülkeden çıkaran Tanrınız Rabbi unutmamaya dikkat edin diyor. Ama ne yapıyor İsrailoğulları? Kendileri sahip oldukları o güçler ve imkanlar yüzünden gelen Nebi'ye hak olduğunu bildikleri halde ona karşı tavır alıyorlar. Yine mesela Tevrat'ta geçen başka bir ifade şöyle. Tanrınız Rabbin sözünü dinlemez. Bugün size ilettiğim buyrukların, kuralların hepsine uymazsanız şu lanetler sizin üzerinize gelecek. İşte o buyruklardan bir tanesi de bir nebi geldiğinde ona iman edeceksiniz, onu destekleyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de bunun işte Ali İmran suresi 81. ayette geçiyor. Nedir o lanetler? Kentte de tarlada da lanetli olacaksın. İşte Medine'de duramadılar. Sepetiniz ve hamur tekneniz lanetli olacak. Rahminizin meyvesi, toprağınızın ürünü, sığırlarınızın buzağları, sürülerinizin kuzuları lanetli olacak. İçeri girdiğinizde lanetli olacaksınız. Dışarıya çıktığınızda lanetli olacaksınız. Rabbe sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler yüzünden el attığınız her işte o sizi lanete uğratacak, şaşkına çevirecek, paylayacak. Sonunda üzerinize yıkım gelecek ve çabucak yok olacaksınız. Yani aslında Nebimiz Medine'ye icret ettikten sonra oradaki Yahudilerin başına gelen şeyleri Tevrat önceden söylemiş gibi bir şey oluyor. Beni Kaynuka bu şekilde sürgün ediliyor. Daha sonra Uhud Savaşı'nın akabinde Beni Nadir ihanet içerisine giriyor. Mekke müşrikleriyle Uhud Savaşı sırasında bir ittifak kuruyorlar Müslümanlara karşı. Oysa ki Medine vesikasına tamamen aykırı bir hareket. Yine bunun içerisine giriyorlar. Bu sefer Nebimiz Beni Nadir üzerine yürüyor. Beni Nadir'in üzerine yürüdüğünde Beni Kaynuka onu Beni Kureyza pardon onu korumaya kalkıyor. Fakat Nebimiz bu sefer yönü Beni Kureyza'ya doğru çevirince Beni Kureyza Yahudileri tekrar antlaşmaya sadık kalacaklarını, bir şey yapmayacaklarını Nebimize bildiriyorlar. Bu sefer Nebimiz Beni Nadir'e tekrardan dönüp Beni Nadir'i de Medine'den sürüyor. Bakın sürmesinin sebebi yine antlaşmayı bozmaları. En son Beni Kureyza Yahudileriyle olan durum. Tabii Beni Kureyza Yahudileri işte o zamana kadar aslında antlaşmaya aykırı bir şey yapmıyorlar. Ama ne zaman ki Hendek Savaşı patlak veriyor. Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar cidden zor bir duruma düşüyorlar. Çünkü tam bir muhasara altında kalıyorlar. Mekke müşrikleri diğer Arap kabileleriyle birlikte gelmiş. Çok güçlü durumda karşıdaki ordu. Ve Mekke müşrikleri o sırada Beni Kureyza Yahudilerine gidip ittifak teklif ediyorlar. Başta Beni Kureyza Yahudilerinin başındaki reis, kabile reisi buna yanaşmak istemiyor. Çünkü diyor ki biz Müslümanlar şu ana kadar yapmış oldukları antlaşmaya sadık kaldılar. Hani bu antlaşmayı bozmak istemiyoruz diyorlar en başta. Ama daha sonra Mekke müşrikleri bu savaşın biteceğini ve Eğer bu an yani bizle karşı karşıya kalacaksınız. Bunlar nasılsa yenilecekler. Siz zor duruma düşersiniz diyor Beni Kureyze
Niye
Yahudilerine.
nasıl sevinecekler diyor Mekkeliler.
Çünkü zor zaten hani kendilerinin kazanacak şeyi de görüyorlar o Hendek
Hayır
Savaşı'nda.
zaten şimdi Ahzab suresine baktığımız zaman bir kere Mekke gelmiş. Çevresi Yahudilerle de diğer Arap kabileleriyle kuşatılmış. O yetmiyor. Müslümanların içindeki münafıklar da Müslümanlardan kaçıyor. Düşünün yani siz Hendek'te her taraftan sarılmışsınız. O yetmiyor. Bir de içinizdekiler de.
Hocam işte o içlerinden bir tanesi Beni Kureyze olacak birazdan.
Ve ortak olduğu kişiler de. Yani dolayısıyla Mekkeliler diyor ki biz bunları kesin yeneriz. Değil mi?
Evet hocam.
Beni Kureyze de ona inanıyor. Evet.
Beni Kureyze'ye öyle söyleyince yani siz safınızı doğru seçin manasında bir şey yapınca Beni Kureyze da Mekkeli müşriklerle ittifak kurmayı kabul ediyor ve Beni Kureyze de o sırada içeriden bir kabile. Yani o muhasara olan alanın iç tarafında kalıyor. Onlar bu sefer saf değiştirince Müslümanlar iyice zor duruma düşüyorlar. Yani içeriden bir ki Müslümanların kadınları ve çocukları savaştan etkilenmesin diye çektikleri bölümde Beni Kureyze'ye çok yakın bir bölge. Kadın ve çocuklara direkt aslında Beni Kureyze hatta saldırıda bulunuyor. Ama Müslüman oradaki şeyler nöbetçiler, bekçiler bunu çok güzel bir şekilde geri savuruyor. Beni Kureyze'nin ihanet ettiği haberi Allah Resulüne gelince Nebimiz çok öfkeleniyor ama şey diyor Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyor. Allah bize yeter diyor. Ve bir iki elçi gönderip Beni Kureyze'ye tekrardan ahitlerine sadık kalmaya davet ediyor onları. Yani aramızdaki antlaşmaya sadık kalın diye tekrar davet gönderiyor. Ancak Beni Kureyze kabul etmediğini bildiriyor bunu. Ve geri çeviriyor elçileri. Elçiler Nebimize gelip bunu haber veriyor. Beni Kureyza'nın kesinlikle antlaşmayı bozduğunu. Müslümanlar 30 gün kadar bir süre yani bir aya yakın orada Hendek Savaşı'nda sıkıntılar yaşıyor. Yani savaş dediğimiz şey bir günde olup biten bir şey değil. 30 gün sürüyor yaklaşık o muhasara. Ancak bunun neticesinde uzayınca Haç Paneri yaklaşıyor. Tabii o sırada bu kadar uzun süreceğini kimse beklemiyor. Dışarıdan Yahudi kabilelerin şey Arap kabileleri içerisinde Müslümanlar olanlar oluyor bu sürede. Müslümanlar olanlar olunca bu sefer parçalanma yaşıyorlar dışarıdan. Bu parçalanma sebebiyle Yahudilerle Arapların arasındaki ittifakta da bir zayıflama oluyor. Üzerine bir de bir fırtına çıkıyor tam sonlarına yakın ve dışarıdaki müşrik ordusu bu işin olmayacağını anlayıp geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Ve Hendek Savaşı böylece on bitmiş oluyor. Beni Kureyza Yahudileri kalıyor Nebimizin eline. Medine. Nebimiz de orayı kuşatıyor. Beni Kureyza Yahudilerinin kalesini kuşatıyor. Ancak onlar yine direnç gösteriyorlar. Yani teslim olmak yerine bir direnç ortaya koyuyorlar. Direnç ortaya koyunca bir çatışma da çıkıyor kendi aralarında ve ölenler de oluyor. Esir alınanlar da oluyor. Ve bunun neticesinde en nihayetinde Beni Kureyza Yahudileri de Medine'den sürgün ediliyor. Kovulmuş oluyorlar. Tabii bizim kaynaklarımıza farklı şeyler de söyleniyor hocam
İstersen
ama
onu söyle, o çok önemli. Çok ittifak ederler yani maalesef.
yani Nebimizin Beni Kureyza'yı muhasara altına alıp onlara esir aldıktan sonra Beni Kureyza'dan yaklaşık 700'e yakın kişiyi idam ettirdiği Medine'nin şeyinde merkezinde idam ettirdiği söyleniliyor. Hatta öyle bir idam şekli ki böyle bir çukur kazıp sırayla kafalarını kesip kesip çukurun içine atmış 700'e yakın kişiyi böyle bir iddia da var hocam yani.
Tamamen yalan. Bu Yahudilerin biliyorsun sen şeyi var. Bir kendileri acındırma psikoloji şeyleri vardır, tavırları vardır. Çünkü çok çaresiz durumdalar ya. Şimdi burada şunu şey yapalım. Bu mesela günümüze gelecek olursak. Bakın Muhammed Aleyhisselam Nebi oluncaya kadar o günün İslam dinine mensup olanları Yahudiler ve Hristiyanlardı, değil mi? Şimdi sen burada okudun. Tevrat'a uymadılar. Buna Tevrat uymadıkları için birbirlerini de sevemediler. Birbirleriyle sürekli düşmanlık içerisinde oldular. Mesela Allahü Teala Haşr suresinde, Kur'an-ı Kerimleri 9. suresinde bu Beni Nadir ile ilgili durum anlatırken şöyle diyor. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ Onların içlerinde sizden olan korkuları Allah'tan daha fazladır. Allah'tan çok sizden korkarlar diyor. Zaten korktukları için de kısa sürede mesela beni Kureyza'nın çıkışı 6. senedir. Yani ne ki siz Medine'den gelmişsiniz. Yani 6 sene nedir ki? Bir güç değilsiniz, kuvvet değilsiniz, hiçbir şey değilsiniz. 6. sene onları şey yapmışsınız. Beni Kaynuka'nın malları kalmış size. Beni Nadir'in malları tabii tüm ile değil ama büyük ölçüde kalmış. Yani
1000 yıldır oldu orada olan adamları.
1000 yıldır oldu olan adamları 2 dakikada çıkarmışsınız. Şeylerine ne Tevrat uymuşlar ne de Kur'an-ı Kerim uymuşlar. Ama Muhammed Aleyhisselam Kur'an'a uyduğu için onları çıkarıyor kısa sürede ve sadece Medine'nin değil bölgenin hakimi konumuna gelmiş oluyor. Şimdi ondan sonra da diyor ki neden öyle? Zalike bi'ennehum kavmun la yefkahun. Çünkü onlar kafalarını çalıştırmayan bir topluluktur. Bilistanlar der ki bunlar akıllı. Hayır. Onlar hep kendi kişisel menfaatlerini düşünürler. Yani mesela az önce söyledin dedin ki orada Beni Kaynuka çıkarken Beni Nadir'de hiç kılı kıpırdamadı. Beni Kureyza birazcık yardımcı olmak istedi. Beni Kaynuka'ya mıydı?
Beni
Kaynuka'da hiçbirisinin kılı kıpırdamadı. Evet. Beni Kureyza Beni Nadir'e yardım etmek istedi. Geri çekildi. Beni Nadir'e yardım edeceğini söyleyen Hazreç kabilesi yardım etti mi?
Etmedi.
Yok. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki La yukatilunekum cemiyan. Onlar sizinle toplu halde savaşamazlar. Hı. Yani karşımıza çıkamazlar. Bugün de, dün de. İlla fi kuran muhassana. Ancak böyle kaleler içerisindeki kaleyle korunmuş yerleşim yerlerindeki Beni Kureyza öyle yaptı değil mi?
Evet.
Kalelerin içerisinde. Beni Nadir de öyleydi. Evet, beni evet, Kaynuka da öyleydi. Ama orada da fazla dayanamadılar. Çünkü onların her birisinin akşam kapılarını kapattıkları zaman şeyleri vardı. Yani İstanbul'un çevre surları gibi.
Hayber de öyleydi hocam. Hı? Hayber'i de öyle alıyorlar.
Hayber de öyleydi. Mesela şimdi İstanbul'u biz şeyden aldık biliyorsunuz. Hristiyanlardan aldık. İşte Edirne kapı var, Topkapı var, Silivri kapı var. Böyle hep bu şeylerin İstanbul'u çevreleyen surların şeyi orada koruyor. Onlar da o şekilde kendilerini koruyorlardı.
Evet.
Bak mesela dikkat ederseniz Müslümanlar hiç gittikleri yerde sur yaptırmamışlardır. Çünkü Müslümanların öyle bir Allah'a güveniyorsan tüm dünya senin. Yani nereye gidip yerleşeceksin ki? Ondan sonra diyor ki la yukatilunekum cemian illa fi kuran muhassana ev min verai cudur. Ya da duvarların arkasında savaşırlar. Mesela bugün Kudüs'te ne yaptı şeyler? Yahudiler büyük bir duvar
evet,
yaptılar ki şeye karşı kendilerini korusunlar. Evet. Oradaki Filistinlere karşı korusunlar. Tahsebuhum cemian be'sum beynuhum şedid. Onların birbirlerine karşı baskıları çok fazladır. Ben onları kum yığınına benzetiyorum. Şimdi bir kum yığınında her bir kum çok sayıda kumun altındadır. En üstteki kalan kum da hiç rahat değildir. Çünkü bir rüzgar onu atacaktır. Alttaki de ezer ama üstteki de son derece korumasızdır. İşte bu da onlar gibi. ذَلْكَ بِيَنُّهُمْ قَوْمٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيًا وَكُلُوهُمْ شَتَّى Hepsini bir arada zannedersiniz ama kalpleri farklı farklıdır. Yani her birisinin hedefi farklı. Bakın kişisel olarak da birbirlerini desteklemiyorlar bunlar. Ondan sonra ذَلْكَ بِيَنُّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ Çünkü akıllarını kullanmayan bir topluluk. Aklını kullanacak olsan Bakara suresinin 80. ayetinde 40. ayetinde Allah-u Teala ne dedi? Bak işte sizin kitabını tasdik eden Resul geldi. İnanın ona bana verdiğin sözü yerine getirin ki
evet.
Ona ve Allah'a verdikleri sözüne gelecek Nebi'ye inanma.
Evet.
Çünkü imanın şartları inanmasa kafir olur değil mi?
Evet.
Onu yerine getirin. Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Size verdiği söz de dersin başında okuduğumuz Dünya hakimiyeti. Bugün hala Allah'ın emrine uymadan dünya hakimiyeti hayalleri peşinde koşuyorlar. Ondan sonra bu böyle belki akıllarını kullanmıyorlar. Onun için bunlar böyle. Peki bugünkü Müslümanlar ne? Mesela o günkü sen Yahudi kabilelerini anlatırken Medine'de, bugünkü Müslüman gruplarını, o günkü Yahudi kabilelerinden bir farkları var mı? Ya biraz artık İslam'a yönelmek zorundayız ya. Biraz Allah'ın kitabına yönelelim yani. Allah'ın kitabına yöneldiğimiz zaman bakın Muhammed Aleyhisselam kısa sürede neler yaptı. Peki bugünkü Müslümanların neler yapması gerektiğini de senden dinleyelim.
Şimdi siz dersin başında Tevbe suresinin 33. ayetindeki ifadeyi okudunuz. O ifade birkaç yerde daha var dediniz Kur'an'da. Tabii bu insanların, daha doğrusu Müslümanların Allah'ın dinine teslim olduğunu söyleyen kişilerin bu teslimiyeti yerine getirmeleriyle ancak mümkün olacak bir şey. Çünkü Rabbimiz hep okuduğumuz bu Şura suresinin 13. ayetinde şer'a aleykum mineddini ma vasa bihi Nuhan, yani Allah Nuh'a görev olarak yüklediğini sizin için de bu dinin şeriatı yapmıştır buyuruyor. Vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa, sana vahyettiğimiz İbrahim, Musa ve İsa'ya görev olarak yüklediğimiz şey en akimu din, bu dini ayakta tutun emri olduğunu söylüyor. İşte siz Vedat Hoca bu dini ayakta tutmayı beceremedikleri için, Allah'ın bu emrini yerine getirmedikleri için kovulmak zorunda, bin yıldır yerleştikleri yerden çıkmak zorunda kalan Yahudi toplumlardan bahsettiniz. Bugün Müslümanların da yapması gereken yine bu akimuddin, o dini ayağa kaldırmak, ayakta tutmak olursa ancak böyle bir hakimiyetten söz etmemiz mümkün. Tabii bunun nasıl olacağına dair Kur'an'da çok fazla ayet var. Müslümanların bunu nasıl yerine getireceklerine dair çok fazla ayet var. Mesela ilk etapta şunu okuyabiliriz. Bu zorla olacak bir şey değil. Yani la ikrahe fiddin buyuruyor Rabbimiz. Temel ilke olarak insanları zorla bir şeye, bir sisteme, bir dine sokmak mümkün değil. Kad tebeyyener rüştü minel gay. Yani o doğrularla yanlış kurgular birbirinden tam olarak ayrılmıştır. Femen yekfur bit tağut ifadesini kullanıyor Allah. Yani Allah'ın hükmü dışında kendinden hüküm üretenleri bırakıp onları görme, onları tanımayıp ve yu'min billah, Allah'a tam olarak güvenini ortaya koyan kişiler, fekad istemseke bil urvetul vuska, işte bunlar kopması mümkün olmayan bir la infisame leha, mümkün olmayan bir kulba yapışmış olurlar buyuruyor Rabbimiz. Yani yapılacak olan şey Allah'ın hükmü neyse onu yerine getiriyor olmak. İşte bu şer'a lekum mineddini ma vasabi Nuhan'da olduğu gibi şeriat neyse, Allah'ın koyduğu kanun, onu ortaya koymak lazım. Yoksa onun yerine kendinden hüküm veren ve Rabbimizin birçok ayette tağut olarak tarif ettiği şeylere uymak değil.
Sen o konuda kısa da bir bilgi ver.
Tabii,
çünkü bu tağut dediğiniz zaman maalesef bu kelimeler hep siyasi istismar konusu yapılıyor bugün. O konuda da bir şey yap, doğru olarak şey yapılsın.
Yani o konuda izleyicilerimize hatta ben bu ifadeyi en güzel Kur'an'da örnekleyerek açıklayan ayetleri tavsiye edeyim. Oradan şey yapsınlar, baksınlar, hatta biraz üzerinden hızlıca geçelim. Bu şeyin Nisa suresinin 59. ayetinden bir sonraki sayfanın sonuna kadar 65. ayete kadar bulunan ayetler okunursa, orada az evvel işte söylemeye çalıştığım, bir tarafta Allah'ın hükmü, Allah'ın bir konuda verdiği çözüm, kanun ortadayken, diğer tarafta işlerine geldiği için başkasının hükmüne razı olan kişilerden bahsediyor Rabbimiz. İşte o başkasının hükmüne razı olanlara diyor ki bunlar tağutun verdiği hükme razı olanlardır. Demek ki tağut Allah'ın koyduğu kanunun yanında insanlara kendi istediklerini veren, işlerine gelen kanunu üreten kişi
şöyle manasına geliyor. Şöyle bir şey söylesek, mesela buyurun. Şimdi burada bir su var. Şunda da su var. Ben bunu, bu suyu buraya boşalttığım zaman bu su kabı dolana kadar su taşmaz değil mi? Devam edersem
taşar.
İşte ona tuğyan denir. Demek ki tağut olanlar da önemli kabı, bir kısmı doğru.
Evet. Ama taşıran kısmı.
Taşırıyorlar, aşırılıklar yapıyorlar. Evet. Yani Allah'ın dinine tam olarak teslim olamıyorlar. Kendi hesaplarına gelecek şeyler yapıyorlar.
Aynen öyle.
O açıdan baktığımız zaman bugün bu tanıma girmeyen bir mezhep var mı?
Hayır, yok hocam.
Maalesef yok. İşte Allah... Maalesef tefsirler bile o kapsama girmişlerdir. Evet.
Bu o yüzden Bakara 256. ayetteki ifadeler çok enteresan yani. Bunların kafiri olmak gerekiyor. Evet. Bunlara yüz çevirip sadece Allah'a iman eden kişi ancak kopması mümkün olmayan bir kulba yapışmıştır. En sağlam kulba yapışma ifadesini Allah Lokman suresinin 22. ayetinde şöyle tanımlıyor ayrıca. Ve men yuslim vechehu ilallah ve huve muhsin. Yani güzel bir iş yaparak kendisini tam olarak Allah'a teslim etmiş olan kişi fakat istemseke bil urvetul vuthka. Yani bu sefer az evvelki ayette tağutu tanımayıp Allah'a iman eden olarak tanımlamıştı. Bu sefer tam olarak Allah'a teslim olan, güzel iş yaparak Allah'a teslim olan kişi olarak tanımladı. İşte o kişi sapasağlam, en sağlam kulba yapışmış olur buyurdu Rabbimiz.
Bir de devamı da var. Evet. Samela değil mi?
Yok, o şeydeydi, onu okumayacağım. O Bakara 256'ydı. Tamam. Burada yok. Burada ve ilallahi akıbetul umur, işlerin sonu Allah'a varır buyuruyor Rabbimiz. Yani sonuçta yapılması gereken şey, sağlam bir kulba yapışmak istiyorsak, yapılması gereken şey Allah ne dediyse o deyip tam bir teslimiyet göstermek gerekir. Yine Ali İmran suresinde benzer ifadeler şöyle. Ey inanıp güvenenler, Allah'a karşı yanlış yapmaktan nasıl sakınmak gerekiyorsa öyle sakının. Son nefesinize kadar Allah'a teslim olmaya devam edin.
Ayet numarasını söyledin mi?
Söyledim. 102 ile 105. 102'den başlıyoruz. 105'e kadar devam ediyoruz. Allah'ın ipine, Kur'an'a hep beraber sıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın. Bu da yine Müslümanların uyması gereken önemli düsturlardan bir tanesi. Allah'ın üzerinizdeki nimetini aklınızdan çıkarmayın. Bir zamanlar düşmandınız, Allah kalplerinizi birbirine ısındırdı da onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi oradan kurtardı buyuruyor Rabbimiz. Allah ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. İçinizde hayra çağıran, iyi şeylerin yapılmasını isteyen ve kötü şeylerden sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte böyle topluluklar umduklarına kavuşacak olanlardır. Kendilerine açık belgeler geldikten sonra ihtilafa düşerek bölünüp parçalananlar gibi olmayın. Büyük bir azabı hak edenler onlardır buyuruyor Rabbimiz. Yani Allah'a teslim olmak ve hemen arkasından da bölünüp parçalanmadan tek yürek haline gelebilmek. Yine sadece müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun, Allah'tan çekinin ki iyilik bulasınız diye müminlerin bu düsturlar çevresinde birleşerek birbirlerinin kardeşleri olduklarını söylüyor Hucurat suresinde. Tevbe suresinin 23-24. ayetlerinde de şöyle buyuruyor. Ey inanıp güvenenler, eğer kafirliği imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile kendinize yakın kişiler saymayın. Sizden kim onları kendine yakın sayarsa işte asıl yanlışı yapanlar onlardır. De ki babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, bağlı olduğunuz topluluk, elde ettiğiniz mallar, durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler eğer size Allah'tan ve elçisinden ve onun yolunda cihattan daha hoş geliyorsa o halde Allah'ın sizi cezalandırma emri gelinceye kadar bekleyin. Allah yoldan çıkmış bir topluluğu yola getirmez.
İşte yani, bu ayeti çok iyi anlamak gerekiyor, biliyor evet. musun? Babalarınız dedi. Yani mesela bugün insanların en çok önem verdiği şey aile ilişkileri, yaşadığı toplum, dünyalık, evet. mal, mülk falan. Allah hepsini saydı orada teker teker. Eğer Allah'tan ve Allah Resulü
ve Allah yolunda cihattan daha hoşsa.
Cihat neydi?
Gayret göster.
Elinden geleni yapacaksın. Evet. Öyle ben tamam yapacağım ama işte annem var, babam var, işte maddi durum şu bu falan, işte bekli mevki var, makam yok. Onları düşünüyorsan
Allah yoldan çıkmış diyor onlara.
Allah yoldan çıkmış diyor onlara. Evet. Tamam ama diyorsan bitti bu iş. Bu iş yok yani. İşte o zaman Medine'deki Yahudi kabilelerinin korumuna düşersin ki bugün Müslümanlar maalesef öyle. Evet.
Benzer bir ayet Mücadele suresinin 22. ayeti. Orada da Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenen bir topluluğun Allah'a ve elçisine sınır koyanlarla karşılıklı sevgi bağı içinde olduklarını göremezsin. Onlar, yani bu sınır koyanlar, müminlerin babaları, oğulları, kardeşleri veya içinde yaşadığı toplum da olsalar bu durum değişmez. Allah'ın kalplerine imanı yerleştirdiği, kendinden bir ruh, bir bilgiyle desteklediği ve içinden ırmaklar akan bahçelere hiç ölmemek üzere koyacağı kimseler onlardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır. Onlar Allah'tan yanadırlar. Dikkatli olun, umduklarına kavuşanlar Allah'tan yana olanlardır. Yani daima birinci sıraya Allah'ın emrini koyan kişiler olmamızı emrediyor Rabbimiz. Yine Tevbe suresinde 71-72. Ayetler şöyle. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin en yakın dostudur. Marufu emreder, yani iyi, sizin söylediğiniz gibi az evvel evrensel doğruları emreder. Münkeri, yani kötü şeyleri yasaklarlar. Namazı özenle ve düzenli sürekli kılar. Zekatı verir, Allah'a ve elçisine gönülden boyun eğerler. Allah işte bunlara ikramda bulunacaktır. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan Allah'tır. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içlerinden ırmaklar akan bahçeler ve adın cennetleri içinde güzel konaklar vaat etmiştir. Onlar orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Allah'ın rızası ise en büyük nimettir. Muazzam kurtuluş işte budur.
Ya Allah hepimize nasip etsin. Amin. Ne muhteşem bir şey.
Fetih suresinin 29. ayetinde yine müminlerin kendi aralarında ve Allah'ın emrini tanımayanlara karşı nasıl tavır takınmaları gerektiğiyle ilgili çok güzel bilgiler içeriyor. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla birlik olanların kendini doğrulara kapatanlara, yani kafirlere karşı sarsılmaz duruşları vardır.
Of.
Birbirlerine karşı merhametlidirler. Allah'ın rızasını ve ikramını kazanmak için rükû ve secde ettiklerini görürsün. Onları tanıtan secdenin yüzlerinde bıraktığı etkidir. Tevrat'ta da böyle anılırlar. İncil'de ise filiz vermiş ekine benzetilirler. Güçlenmiş, kalınlaşmış, sapı üzerinde dik durmuş, çiftçileri pek hayran bırakan ekin gibidir. Bunlar kendini doğrulara kapatanları kıskandırmak içindir. Allah onlardan inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmiştir. Yine müminlerin kendi aralarında adil olmalarıyla gereken, olmalarıyla ilgili ayetleri görüyoruz. Ey inanıp güvenenler, Allah için dik duran ve hakka uygun şahitlik yapan kimseler olun. Bir topluluğa olan nefretiniz sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Siz adil olun. Yanlıştan korunmak için uygun olan budur. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir. Bu da Maide suresinin 8. ayetiydi. Benzer bir ayet Nisa 135. ayet. Ey inanıp güvenenler, kendi aleyhinize, ana babanız veya yakınlarınızın aleyhine bile olsa hakkı ayakta tutan, Allah için şahitlik eden kişiler olun. Aleyhine şahitlik yaptığınız kişiler ister zengin ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. Kendi arzunuza uymayın ki adil olasınız. Lafı eğip büker veya şahitlikten kaçınırsanız bilin ki Allah yaptığınız her işin iç yüzünü bilir. Şimdi bu adaletle ilgili, şahitlikle ilgili ayetler oldukça önemli. Çünkü insanların sizin toplumunuzu tercih etmesinde belki de en büyük rolü oynayan bu adalet. Siz hep söylüyorsunuz hocam, Osmanlı'dan örnekler vererek. Adaletin insanlar üzerinde nasıl objektif bir şekilde uygulandığında etkili olduğunu, işte bu ayetler de onu gösteriyor. İster
tekrar kısa bir anlatmakta fayda var değil mi? Yani tabii insanlar bilsinler.
Tabii.
Şimdi şey yapıyor bu Amerika'dan, ben yani İstanbul Müftülüğü mahkeme arşivindeyken Amerika'dan araştırmacılar gelirdi. Tabii Avrupa'dan geliyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden geliyor. Ama en fazla Amerika'dan gelirdi. Doktor Rose Murphy var. Washington'dan, Washington DC Üniversitesi var. Oradan gelmişti o. O bir gün şey yapıyor. Yani o zaman şey yok. Kalorifer falan yok. Benim odamda soba yanıyor. Dedim gel benim odada çalış. Defter okuyor, böyle şey yaptı. Vallahi dedi, ne oluyor sana ya?
Kıvranıyor.
Sana ne oluyor dedim, böyle hop hop ediyorsun. Yahu kardeşim dedi, Osmanlı dedi basitte mükemmelliği yakalamış, ki bu çok doğrudu. Gerçekten şu anda Türkiye Osmanlı'nın devlet sistemini uygulamak istese dünyaya yıldız olur. Ha, oradaki yanlış yapanlar ulemadır. Onu şey yap, o ayrı, onu bir kenara bırakalım. Evet. Ne oldu dedim. Dedi ki ya ben şu anda şeyi okuyorum. Bu Perşembe Pazarı'nda bir hanın tamir belgesini okuyorum. Han yönetici çağırmış ustaları. Aa, kaç lira istersiniz? Şuralar. Tamam, anlaşmışlar. Ya böyle bir şey mi olur ya? Güzelce yaparsın, ihale yaparsın falan, şu bu. Ama diyor, Perşembe pazarının önde gelen esnafından 11 kişiyi de denetimle görevlendirmiş. Şimdi bunların yanlış bir şey yapmaları mümkün mü? Fazla para ödeme imkanı var mı? Falan. Ondan sonra diyor ki, ben şey yaptım. Dedim ki, peki siz, dedim, neden hep geliyorsunuz bir şey? Bu Osmanlı'yı hep en çok sizin araştırdığınızı görüyorum. Dedi, bak bir gerçek var dedi. Yazılı tarihin bildiği en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Bu devletin büyüklüğünün sırlarını araştırıyoruz. Ne buldunuz? Dedi ki, bulduğumuz şu: Osmanlı'nın şaşmaz adaleti. Sen Müslümanmışsın, kafirmişsin, kadınmışsın, erkekmişsin,
zengin, fakir.
Zenginmişsin, fakirmişsin. Şu Osmanlı'yı hiç ilgilendirmez. Adil. Ben dedi bir gün Şam'daki Osmanlı arşivlerini incelerken bir belgeye rastladım. Hah, şimdi buldum dedim Osmanlı'nın hatasını. Bir de baktım ki onu da bizimkiler yapmış. Moralim tamamen çöktü. Bizim tekrar öyle olmamız, evet, lazım. Ama Osmanlı yönetiminin değil, ulemanın yanlışları Osmanlı'yı batırmıştır.
Evet. Zaten işte bu ayetlerde de Müslümanların adaleti hakim kılmalarına dair emirleri var Rabbimizin. Kendi aleyhinize, ana babanız, en yakınlarınız aleyhine bile olsa hakkı ayakta tutan, Allah için şahitlik eden kişiler olun. Aleyhine şahitlik yaptığınız kişi zengin, fakir, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. Kendi arzunuza uymayın ki adil olasınız. Lafı eğip büker, şahitlikten kaçarsanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir, buyuruyor Rabbimiz Nisa 135'te. Yine müminlerin etraflarıyla ilgili, çevrelerinden kendilerine gelen bilgileri değerlendirmeye, kendilerine karşı kurulan tuzaklara karşı takınmaları gereken tavırla ilgili de pek çok ayet var. Bunlardan bir tanesi şu okunabilir, Hucurat suresinin 6. ayeti. Ey inanıp güvenenler! Yanlış işler yapan birisi size bir haber getirecek olursa iyice araştırın. Yoksa bilmeden bir toplulukla aranızı bozarsınız da yaptığınıza pişman olursunuz, buyuruyor Rabbimiz. Son olarak bu Hucurat suresinin 10-12. ayetlerini okuyarak bitireceğim. Müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa aralarını bulun. Biri diğerine saldırırsa Allah'ın emrine uyuncaya kadar saldırgan tarafla vuruşun. Onlar Allah'ın emrine dönerse dengeli bir şekilde aralarını bulun ve adaletli davranın. Allah hakka uygun davrananları sever. Ey inanıp güvenenler! Bir topluluk diğer topluluğu hafife almasın. Hafife alınanlar daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınları hafife almasınlar. Onlar daha iyi olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinize kötü lakap takmayın. İnanmış bir kişiyi sapıklıkla nitelemek ne kötüdür. Dönüş yapmayanlar, tevbe etmeyenler yanlış yapmış olurlar. Ey inanıp güvenenler! Varsayımların çoğundan kaçının. Bazı varsayımlar kişiyi doğrulardan uzaklaştırır. Kimse de kusur aramayın. Birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister ki? Bundan tiksinirsiniz. Allah'tan çekinin. Allah tevbeleri kabul eder, ikramı boldur. Daha tabii pek çok toplumsal kural, kanun şey yapılabilir, sıralanabilir ama temel olarak bunları sayabiliriz hocam.
Peki biz şimdi son dersimizin sonuna geldik. Bir genel olarak dersi toplayacak şey yaparsak, mesela son nebi olarak Allah Muhammed Aleyhisselam'ı gönderiyor tüm insanlığa. Dolayısıyla muhatabı Araplar değil, ondan sonra şey değil, ne bileyim Türkler değil, şunlar, Yahudiler, Hristiyanlar değil. Ne kadar yeryüzünde insan varsa tamamı. Fakat şimdi şu var, şimdi Vedat'ın da çok güzel bir şekilde ortaya koyduğu gibi, Yahudiler inanmak zorundayken inanmıyorlar. Hristiyanlar inanmak zorundayken inanmıyorlar. Efendim Mecusiler, işte öbür taraftan şeyler, Sabiler inanmak zorundayken inanmıyorlar. Yani gayet iyi biliyorlar ki inanmamız gereken şey bu. Ama üstelik Resulullah hayattayken Nebi Medine'de bulunan Yahudilerin Resulullah'ı etkisizleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptığını Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Mesela şimdi Ali İmran suresinin bakıyoruz ki 73. ayetinde diyor ki Allah, 72. ayetinde ehli kitaptan bir grup şöyle diyor. Yani Yahudi bunlar. Medine'de bak Kur'an Resulullah hayattayken olanları anlatıyor. Gidin müminlere indirilene sabahleyin inanın, akşam kafir olun, belki vazgeçerler diyor. Şimdi bu yetmiyor. Tutup ayetlerin anlamlarını bozmaya çalışıyorlar. Yine Resulullah hayatta ve Medine'de. İşte diyorlar ki, gene 78. ayette وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا يَلْوُونَ اَلْسِنَةُهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَهُ بِنَا كِتَابٍ. Onlardan bir grup böyle Kur'an'dan sanasınız diye dillerini Kur'an'la şey yapanlar vardır. Ama Kur'an'dan değildir. Mesela örnek olarak verelim. Talak suresinin 4. ayetinden bir tek kelimeyi almışlar. Bella ilem yahidne. Orada eşi tarafından boşanmış kadınlardan adet görmeyen, çünkü herkes düzenli adet göremiyor. Düzenli adet görmeyen hanımların yeni bir evlilik yapması için beklemesi gereken süreyi anlatan ayet, 3 ay olarak belirleyen ayetine o tek kelimeyi bozarak lem yahidne lemma yahidne anlam vermiş. Henüz adet görmemiş demişler. Henüz adet görmeyen dediğiniz zaman yeni 0 yaşından büluğa kadar olan bütün kızlar anlaşılır. Henüz adet görmemiş kız da 3 ay bekler diyor. Ahzab suresi 49. ayete göre iddet bekleyebilmek için eşiyle ilişkiye girme şartı var. O ayeti küçük bir kız çocuğuyla ilişkinin delili yapmışlardır ki Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı ama mezheplerin tamamına bunlar kabul ettirmişlerdir. Şimdi bak ayetleri okuyayım bakayım kim kabul ettirmiş bunlara. Resulullah'ın hayatındayken faaliyette bulunan bu insanlar. Böyle dillerine doluyorlar ki siz kitaptan sanasın ama kitaptan değildir. Bu kitaplandır derler ama kitaptan değildir. Yok Allah katındandır derler ama Allah katından değildir. Allah'a karşı bile bile yalan söylerler. Şimdi sonra şu ayette şöyle devam ediyor Allahü Teala. Bunlar anlatarak biraz özet olsun diye çünkü dersin sonuna geldik. Ali İmran suresinin ki Nebimiz muhatap alınarak yani ilk muhatabı Nebimizdir. Bu surenin 98. ayetinde Allahü Teala şey yapıyor. Kul ya ehlel kitap. Söyle bu şeylere. Ey ehli kitap. Yani ey bu demek bu işleri yapanlar ehli kitap yani kitapta ehil olan uzman kişiler. Tevrat'ı gayet iyi bilen. İncil'i gayet iyi bilen insanlar. Lime tekfurune bi ayatillah. Allah'ın ayetlerinin üstünü niye örtüyorsunuz? Niye kafirlik ediyorsunuz? Neden Allah'ın ayetlerini görmemekte direniyorsunuz? Vallahu şehidun ala ma ta'malun. Yaptıklarınızı Allah şahit görüyor. Allah'tan gizlenemezsiniz ki. Ve Allah emredi. Kul ya ehle kitab. Ya Muhammed şunlara söyle. Söyleyecek olan ilk kişi kimdir? Peki söyleyeceği kişiler kim olur? Kim onlar? Medine'deki Yahudiler olur. Başkası olmaz ki. Ya Medine'de Hristiyan varlığına dair bilgimiz var mı? Yani şu ana kadar şey yapma. Olsa ve o da olsun fark etmez. Onların bilgili kişileri için, dini bilenler için. Evet. Bak lime tasuddun an sebilillah. Niye Allah'ın yolundan engelliyorsunuz? Men amene inanan insanları Allah'ın yolundan çeviriyorsunuz. Tebguni hayvaca. Oradan bir evet. Yani öyle bir şey yapıyorsunuz ki karşı taraf itiraz edemezsin. Diyem ve la ilem yahyidne. Lem bazen lemma manasına da gelir. İşte sana şunu söyleyeyim. Allah bilmeyen adam evet de olabilir falan. Ama hadi bakalım Kur'an'ın ayetlerine efendim evlenme kararını kadın veriyor Bakara 232. ayete göre. Efendim Maide 5. ayete göre evlenen kadın muhsana olmak zorunda, kendini kale gibi koruyan bir kadın olmak zorunda, evlenen erkek muhsin olmak zorunda, kendini kale gibi. Çocuklar için bunlar söylenir mi? Nisa 21. ayete göre kocasından sağlam söz almış olması lazım. Çocuk için söylenir mi bunlar?
Hem de hocam orada zaten adet görmeyen eğer çocuksa bu evlenmiş bir de boşanıyor yani o
Ha,
sırada.
ilişkiye girmiş.
Girmiş boşanıyor yani.
Haşa,
O
ilişkiye
vaziyette.
girmiş. Yani bunu Kur'an'a
Maşallah.
söyletiyorlar ve bunu kabul etmeyen tek bir mezhep yok. Bu yetmiyor. Bir de Muhammed Aleyhisselam 6 yaşındaki çocukla evlenmiştir
Evet.
diyorlar. Şimdi bakın, bunun bu kimlerin yaptığını işte buradan, bu ayetlerden çıkaralım. Müslümanlar çok da uyanık olmalılar yani. Bak, bu da Resulullah, Allah emrediyor. Bak, tebûne ivacen ve entüm şahada. Bile bile böyle kafa karıştıracak, dışarıdan baktığı zaman doğru ama aslında yanlış, bir takım çok ustaca şeylerle Müslümanları saptırmaya çalışıyorlar. Ve mallahu bi gafilin amma taamelun. Allah onların yaptıklarından habersiz değil, gafil değildir. Şimdi Allah'ın bize emri: ya eyyühellezine amenu atiullaha, ya eyyühellezine amenu in tudi'u fariqan minellezine utul kitab. Bu, kendilerine kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, boyun eğerseniz, yeruddukum ba'de imanukum kafir. Mümin olduktan sonra sizi kafirliğe çevirirler. Bugün İslam alemine bakın. Bu ehli kitaba gönülden boyun eğmeyen kaç tane ülke var? Var mı? Kaç tane var?
İslam alemi tamamen boyun eğmiş durumda diyor.
Sizi kafir yaparlar diyor. Onun için bizim şimdi yeniden uyanmamız sırasında yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Şimdi Allahü Teala, bak, senin okuduğun ayetleri tekrar okuyayım ben. Ve keyfe tekfurune ve entüm tütle aleyküm ayatullah. Siz nasıl kafir olursunuz? Siz Allah'ın ayetlerini okuyor. Elinizde Kur'an var. Bak, insanlara bugün insanları Kur'an'a çağırdığımız zaman hoca diyenler kendilerine, İslam alimi diyenler ne yapıyorlar?
O senin yorumun diyorlar
Bu sen Allah'ın ayetini okuyorsun, senin yorumun
Evet.
diyorlar ya. Ve fîkum rasûlü, içinizde de Allah'ın Resulü var. Şu anda Resul mesajı taşıyan Allah'ın kitabıdır. Ve men ya'tasim billah fekad hüdiye ilâ sırâtin müstakîm. Kim Allah'a yapışırsa, Allah'a yapışmak nasıl olur? Allah'ın kitabına yapışmak olur. Onun için bizim de Allah'ın kitabına sıkı bir şekilde sarılmamız lazım. Ancak o şekilde kurtulabiliriz. Sıkı bir şekilde sarıldığımız zaman hiç kimsenin hayal edemeyeceği başarılara ulaşan Muhammed Aleyhisselam gibi başarılı oluruz ve Allahü Teala bizim önümüze tüm dünyaya hakim olma imkanını koymuştur. Her şeyi bize şey yapıyor, Allahü Teala bütün kapıları açıyor. Onun için bak, burada ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukati. Müminler, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Hakkıyla yanlış yapmamaya çalışın. Ne gerekiyorsa onu yapın. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Müslüman olarak ölün. Yani Allah'a tam teslim olmuş kişiler olarak ölün. Ne zaman öleceğini bilen bir insan var mı yeryüzünde? Her an
ölebilirsin.
Yani o zaman her an Allah'a tam teslim olmamız lazım. Ondan sonra da senin ilk okuduğun ayet: ve'tasimu bihablillahi cemia. Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılın ve la teferraku, tefrikaya düşmeyin. Bugün tefrika, bak, o kadar çok mezhep var ki. Mesela işte Yahudilerde çok mezhepler var, değil mi? Tam bir tefrika değil mi? Hristiyanlarda çok mezhepler var. Bugün de şeylerde, Müslümanlarda mezhepler var. En son ayet şu şey olsun, En'am suresinin ayetini okuyalım. 159. ayeti. Diyor ki Allahü Teala: İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyâ. Dinlerini böyle parça parça, teferruk diyor ya, Kur'an'dan uzak durma, Kur'an'a sarılacaksın. Dünya hakimiyetini kurmak istiyorsan bunun olmazsa olmazı Kur'an'a sarılmaktır. Ondan sonra dinlerini parçalamış ve kânû şiyân, şialar haline. Şia ne demek? Bir kişinin etrafında toplanan gruplar. Mesela bugün işte Ebu Hanife'nin mezhebindenim, Şafii'nin mezhebindenim, Hanbeli'nin mezhebindenim, Caferi bilmem, say say say. Öyle değil. Allah'ın kitabını yapışacaksın. Bugün Müslümanlara öyle bir şey öğretmişlerdir ki, bir ilim olarak haşa, Resulullah bu ayetlere rağmen demiş ki: ümmetimin ihtilafı rahmettir. Allah'ın emrine meydan okuyan bir Resulullah'ın da kişiliğini öldürmüşlerdir böylece. Ondan sonra leste minhum şey. Hiçbir konuda onlardan değilsin. Yani her Müslüman değil. Ben mezheplerden Allah'a sığınırım demesi lazım. Size burada da anlatmıştım. İran'a davet ettikleri zaman Ayetullah Ramazani'nin Tahran'daki bürosunda üst düzey ulemayı toplamışlar. Bana birisi sordu, sen ehli sünnet misin? Allah'a sığınırım dedim. Çünkü bu ehli sünnet kavramı 4 asır sonra ortaya çıkmış siyasi bir kavramdır. Bugün din diye insanları yutturuyorlar. Ama dedim, ben Şiilikten de Allah'a sığınırım. Şunu çok iyi bilin, ikisi de batılda tam ittifak eder, hakta ihtilaf ederler. Onun için az önce çocukların evlendirilmesini söyledik. Hepsi ittifakla kabul eder bunu. Yahu nasıl oluyor kardeşim? Bak sen matematik gayet iyi bilen bir kişisin. Şeyde yanlışta ittifak mümkün müdür?
Zor yani.
Mesela iki kere iki kaç etmez? Saymakla bitirebilir misin?
Dört dışında hiçbiri değil.
Dört dışında sayabilirsin. Ama kaç eder dersek hemen kolay. Ama bu mezhepler yanlışta ittifak etmişler. Bunun bu ayette belirttiği şeyde Âl-i İmrân'da belirtildiği gibi tek bir merkezden yönetilmemiş olması mümkün mü?
Zor, evet.
İmkansız, zor değil, imkansız. Niye? Çünkü bunlar hep ayrı ayrı bölgeler. Ve çok çok büyük bir ihtimalle bu mezhep imamlarının olup bitenden hiç haberi bile yoktur. Allah'ın Resulüne neler söyletiyorlar, İsa Aleyhisselam'a neler söyletiyorlar bugün, Musa Aleyhisselam'a neler söyletiyorlar, Muhammed Aleyhisselam'a neler söyletiyorlar. İşte bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'ın kitabına sarıldık mı, sayı önemli değil. Sarılmak önemli. Başarıyı verecek olan Allah'tır. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.